Ayrım 6, Titanic, Clive Cussler, sayfa 59. 13. Bölüm. Donner kent dışındaki bahçeli motelleri yeğlerdi. Ama Seagram kentte yapacağı araştırmalar için o şehrin en eski ve en pahalı otelinde kalmasının görüşeceği kişiler üzerinde daha olumlu etki yapabileceğini söylemişti. Bu tür işlere nasıl girdiğine şaşıyordu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki profesör arkadaşlarından biri ona 5 yıl önce kendisi gibi bir fizik doktorunun gizli işler peşinde koşacağını, casusluk yapacağını söylemiş olsaydı hiç kuşkusuz güler geçerdi. Ama şimdi gülemiyordu. Sicilya projesi dışarıya bilgi sızdırılamayacak kadar önemli ve ülke için hayati bir projeydi. Bu projeyi Seagram ve kendisi hiç yoktan var etmişlerdi ve bu işin sonuna kadar götürmek zorundaydılar. Kiraladığı Plymouth arabayı otoparka bıraktı ve Tremont Palace meydanından geçip binanın eski moda döner kapısından içeriye otelin lobisine girdi. İnce bıyıklı somurtkan genç bir yönetici yardımcısının kendisine uzattığı mesajı o da asık suratla aldı ve asansöre binip odasına çıktı. Kapıyı sertçe kapayıp anahtarı ve Seagram'ın mesajını masanın üzerine attı ve televizyonu açtı. Çok yorulmuştu ve Washington DC saatine alışık olduğundan saat farkı da yorgunluğunu arttırmıştı. O da servisini arayıp akşam yemeği istedi. Ayakkabılarını çıkarıp kravatını gevşetti ve kendini yatağın üzerine bıraktı. Eski gazete sayfasının fotokopisine belki 10. kez bakıyordu. Gazetede eski Denver'ın yaşamını yansıtan çeşitli ilanlar, piyano akortçuları, garip ilaçları tanıtan ilanlar, şehir konseyinin bazı sokaklardaki günah merkezlerine temizleme girişimleriyle ilgili haberler ve çeşitli dedikodu sütunları yer alıyordu. Dış haberler de vardı ve bunlardan biri Paris'le ilgiliydi. Adli tabibin raporu. Geçen hafta Paris morgu çalışanları kauçuktan yapılmış bir bacak karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olay şöyle gelişti. Sen nehrinde iyi giyimli 50 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu ve ceset morga konuldu. Fakat ceset çürümüştü ve teşhis imkanı bulunamadı. Diğer yandan cesedin kalçadan kesilen sol bacağının yerine çok iyi bir usta elinden çıktığı belli olan ve gerçeğe benzeyen bir kauçuk bacak takılmıştı. Bu kauçuk bacağın cesedin teşhisine yardımcı olabileceğini söyleyen polis yetkilileri çalışmaları sürdürmektedirler. Donner gülümsedi ve Sid Copley'nin bulduğu eski sayfada yırtık olduğunu söylediği sağ üst köşeye baktı. Orada şöyle bir haber vardı. Madende felaket. Central City yakınlarındaki Little Angel madeninde bu sabah meydana gelen bir dinamit patlamasında ünlü ve saygıdeğer maden mühendisi Joshua Hayes Brewster ile birlikte 8 madenci göçük altında kalmıştır. Kurtarma ekipleri 9 kişinin canlı olarak kurtarılma umutlarının pek fazla olmadığını belirtmişlerdir. Satan madeninin cesur ustabaşılarından Bill Mahoney, göçük altında kalan madencilere ulaşmak için büyük gayret göstermiş, fakat madenin ara koridorunu basan sular nedeniyle geriye dönmek zorunda kalmıştır. Mahoney, olay yerindeki gazetecilere madende göçük altında kalan arkadaşlarının büyük ihtimalle ölmüş olabileceklerini söylemiştir. Mahoney'e göre sular madencilerin çalıştıkları seviyenin 2 kat üstüne kadar çıkmıştır. Zavallı madencilerin boğularak öldükleri sanılmaktadır. Maden çevresinde toplanan sessiz ve acılı kalabalık kayıplarının cesetleri bulunamadığı ve uygun bir cenaze töreniyle gömülemediği için üzüntü içinde. Bay Brewster'ın 1881'den beri kapalı bulunan Little Angel madenini açmak istediği biliniyordu. Arkadaşları Brewster'ın madenin yanlış yerde açıldığını ve kendisinin cevherin merkezine girerek bu işi başaracağını söylediğini açıklamışlardır. Madenin eski sahibi Bay Ernest Blouser, Golden'daki evinin balkonunda gazetecilere o madenin uğursuz olduğunu ve kendisine de hiçbir zaman para kazandırmadığını söylemiştir. Bay Blouser ayrıca, bana kalırsa Brewster yanlış düşünüyordu. O madende işe yarayacak, sahibine para kazandıracak kadar maden cevheri bulunduğunu hiç sanmıyorum demiştir. Central City'de herkes madende kalanların bir daha yeryüzünü asla göremeyeceklerine inanmaktadır. Maden kuyusunun ağzı da kapatılacak ve kuyu içeride kalanlara sonsuza kadar mezar olacaktır. Bu korkunç ve üzücü kazada ölenlerin isimleri aşağıda verilmiştir. Joshua Hayes Brewster, Denver, Alvin Coulter, Fairplay, Thomas Price, Leadville, Charles P. Whitley, Cripple Creek, Vernon S. Hall, Denver, John Caldwell, Central City, Walter Schmidt, Aspen, Warner E. O. Denning, Denver, Jason C. Hobart, Boulder. Tanrı bu cesur madencilerin günahlarını affetsin. Donner haberi tekrar tekrar okumasına karşın her seferinde de ölenlerin listesindeki son isim üzerinde çakılıp kalıyordu. Gözleri yine bu son isim üzerinde dalgın bir tavırla fotokopiyi dizlerinin üzerine koydu ve telefonu açıp birkaç numara çevirdi. 14. Bölüm. Harry Young neşeli bir tavırla Monte Cristo diyerek güldü. Monte Cristo'yu size bütün kalbimle tavsiye ederim. Buranın Roquefort sosu da çok ünlüdür ama önce şöyle bir kadeh Dry Martini alacağım izninizle. Genç garson kız masanın üzerine kısa eteği kalkıp arkadan beyaz iç çamaşırını gösterecek kadar eğilip Monte Cristo sandviçi ve peynir soslu salata tamam efendim ya siz ne alacaksınız efendim diyerek gülümsedi. Donner ben de aynısını istiyorum diye cevap verdi ama bana da önce buzlu bir Manhattan getirin lütfen. Young uzaklaşan garson kızın arkasından baktı ve birisi bana yılbaşında bunun gibi bir armağan verse ya diyerek hafif bir kahkaha attı. Young sıska ufak tefek bir adamdı ve 78 yaşında bir ihtiyar için fazla süslü giysili bir tipti. Gözleri hala genç kızlardaydı ve durmadan çevreyi gözetliyormuş gibi bir hali vardı. Masada üzerinde bir balıkçı yaka kazak ve kruvaze ceket giymiş olarak Donner'ın karşısında oturuyordu. Sevinçle Bay Donner dedi. Sesi neşe doluydu. Bay Donner sizinle tanışmak büyük zevk. The Broker benim en sevdiğim restorandır. Eliyle ceviz kaplamayla örtülü duvarları gösterdi. Burası bir zamanlar bir banka kasasıydı. Biliyor musunuz? Evet, 5 ton ağırlığındaki kapıdan girerken bunu tahmin ettim. Buraya akşam yemeği için gelmelisiniz. Yemek öncesi verdikleri koca karides tabağının tadına doyum olmaz. Gelecek ziyaretimde bunu hatırlamaya çalışırım. Yan kararlı bir ifadeyle onun yüzüne baktı ve beni davetinizin nedeni diye sordu. Size birkaç sorum olacaktı. Yan kaşlarını kaldırıp gözlüklerinin üzerinden ona baktı. Aman tanrım beni meraklandırdınız doğrusu. FBI'dan değilsiniz umarım. Telefonda sadece federal hükümetten olduğunuzu söylemiştiniz de. Donner hayır dedi FBI'dan değilim vergi dairesi memuru da ben daha ziyade emeklilik maaşı başvurularının doğruluğunu araştırmakla uğraşıyorum. O halde size nasıl yardımcı olabilirim? Şu anda üzerinde çalıştığım konu 76 yıl önce 9 madencinin ölümüne neden olmuş bir maden kazası. Ölenlerden birinin bir yakını emekli maaşı talebinde bulundu. Buraya bu talebin haklı olup olmadığını anlamak için geldim. İsminizi bana Eyalet Tarih Derneği verdi ve sizin Batı madencilik tarihi konusunda ayaklı bir ansiklopedi olduğunuzu söylediler. Yaşlı adam güldü. Biraz abartmışlar tabii ama yine de memnun oldum. İçkileri gelince birer yudum alıp bir süre konuşmadan oturdular. Donner bu arada duvardaki eski madenci resimlerine bakıyordu. Yüzyılın başlarında yaşamış Colorado'lu gümüş krallarının yüzlerinden ne kadar güçlü ve zengin insanlar oldukları açıkça belli oluyordu. Young, söyler misiniz Bay Donner, 76 yıl önce olmuş bir kaza nedeniyle kim emekli maaşı talep edebilir ki diye sordu. Donner durumu kurtarmak için anlaşıldığına göre kocası kazada ölen dul hanım hakkı olan emekli maaşını tam olarak alamamış diye cevap verdi. Şimdi kızı hakları olan paranın ödenmesini istiyor dedi. Young anlıyorum diye mırıldandı. Kadehinin kenarıyla oynayarak karşı taraflarda bir yerlere baktı ve sizin ilgilendiğiniz kişi Little Angel kazasında kaybolanlardan hangisi acaba diye sordu. Donner gülümseyerek ona baktı ve peçetesiyle ağzını silip bravo dedi. Çok zeki bir adamsınız doğrusu. Bunu anlamak için fazla zekaya gerek yok ki. 76 yıl önce olmuş bir maden kazası ve kaybolan 9 madenci. Bunun Little Angel olduğu hemen anlaşılıyor değil mi? Pekala, ilgilendiğim kişinin adı Brewster. Young bir süre hiçbir şey söylemeden garip bir ifadeyle onun yüzüne baktı. Sonra elindeki kaşığı masanın üzerine vurdu ve Joshua Hayes Brewster diye mırıldandı. Sydney, Nebraska'da 4 Nisan, yoksa 5 Nisan 1878 miydi? Her neyse, Sydney, Nebraska'da William Buck Brewster ve Hattie Masters'ın çocukları olarak doğmuştur. Donner'ın gözleri şaşkınlıkla açıldı. Bütün bunları nereden biliyorsunuz siz? Young güldü. Başka şeyler de biliyorum Bay Donner. Lace Boutugay ismiyle tanınan o zamanın maden mühendisleri kendi aralarında bir grup oluştururlardı. Diğer birkaç meslekte olduğu gibi bu meslekte de oğullar babalarının izinden giderler ve hatta diğer maden mühendislerinin kızları ya da kardeşleriyle evlenirlerdi. Yoksa Joshua Hayes Brewster'ın akrabası mıydınız? Young sırıttı. Benim dayımdı. Donner şoke olmuştu. Bir süre ne diyeceğini bilemeden öylece ona baktı. Young garson kıza işaret etti ve ''Bir tane daha içebilirsiniz herhalde. İhtiyacınız var gibi görünüyor.'' diyerek güldü. ''Tabii ki emekli maaşı talep eden bir kız yok ortada. Çünkü annemin erkek kardeşi çocuksuz bir bekar olarak öldü.'' Donner mahcup olmuştu. Zoraki bir gülümsemeyle ''Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.'' diye mırıldandı. ''Ama size gerçeği söylemem kolay değildi tabii.'' ''Pekala, o gerçeği şimdi söyleyebilir misiniz acaba?'' ''Söylememeyi tercih ederim. Hükümettensiniz değil mi?'' Donner ona kimlik kartını gösterdi. ''Pekala, yıllar önce ölmüş olan dayımı neden araştırıyorsunuz?'' ''Söylememeyi tercih ederim.'' diye tekrarladı Donner. ''En azından şimdilik bunu açıklamam imkansız.'' ''Bilmek istediğiniz nedir peki?'' ''Joshua Hayes Brewster ve Little Angel kazası hakkında ne biliyorsanız anlatabilirsiniz.'' İçkiler ve salatalar geldi. Donner salata sosunun mükemmel olduğunu kabul etti. Sessizce salatalarını yediler. Young salatasını bitirince ince beyaz bıyığını sildi ve derin bir nefes alıp arkasına yaslandı. Dayım o zamanların tipik maden mühendislerinden biriydi diye anlatmaya başladı. Orta sınıftan işini seven ve hırslı bir adamdı. Kısa boylu olmasına karşın 1.58 boyundaydı. O bir yazar tarafından kusursuz bir centilmen, güçlü yumrukları olan ve hiçbir şeyden korkmayan, macera perest bir madenci olarak tasvir edilebilecek bir adamdı. Parlak botları, külot pantolonu ve şapkası da görüntüsünü tamamlardı.
Ondan bir film kahramanı gibi bahsediyorsunuz.
Young o film kahramanlarının da ötesinde bir şeydi diye devam etti. Günümüzde teknoloji çok ilerledi tabii ama o günlerde bir maden mühendisinin kazdığı maden kayaları kadar sert ve güçlü olması gerekiyordu. Bir madeni yönetecek bir mühendisin aynı zamanda hem teknisyen, elektrikçi, gözlemci, metalürji mühendisi hem de jeolog, avukat ve az para veren maden sahipleriyle işçiler arasında bir hakem olması zorunluydu. İşte Joshua Hayes Brewster bunların hepsini birden yapabilen becerikli bir adamdı. Donner sesini çıkarmadan ağır ağır içkisini yudumlayarak onu dinliyordu. Young, dayım madencilik okulundan mezun olunca önce Avustralya'ya sonra da Rusya'ya gitti ve oralarda bir süre çalıştı diye devam etti. Sonra 1908'de kayalık dağlara döndü ve Paris'te yaşayan ve hiçbir zaman Colorado'ya gelmemiş olan bazı Fransız finansörlerin sahip olduğu Leadville'deki Sour Rock ve Buffalo madenlerini yönetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde maden sahibi olan Fransızlar mı vardı yani?
Evet. Adamlar paralarını kârlı işlere yatırıyorlardı. Altın ve gümüş madenleri, büyük ve küçük baş hayvancılık, gayrimenkul alım satımı gibi aklına ne gelirse her işe para koyuyorlardı.
Pekala, Brewster Little Angel madenini neden yeniden açmak istedi?
Young, o da ayrı ve tuhaf bir hikaye dedi. O madenin hiçbir değeri yoktu. Ondan 300 metre mesafedeki Alabama Barrow isimli madenden alt seviyelerdeki sular yükselinceye kadar 2 milyon dolarlık gümüş çıkarmışlardı. En çok para kazandıran maden oydu. Little Angel hiçbir zaman yeterince cevher vermedi.
Young sustu ve içkisinden bir yudum alıp bardağının içindeki buzlara baktı.
Evet, orada maden damarı çok zayıftı. Dayımı tanıyanlar onun bu verimsiz madeni tekrar açmayı düşündüğünü öğrendiklerinde şoke oldular. Onların tanıdıkları Joshua Hayes Brewster çok dikkatli ve titiz çalışan, her ayrıntıyı iyice düşünen bir adamdı. Onun gibi birinin böyle zayıf bir madeni açmayı düşünmesi herkese garip gelmişti. Tanıyanlar onun delirdiğini düşünmeye başlamışlardı.
Diğerlerinin göremediği bir damarı bulmuş olamaz mıydı?
Young başını iki yana salladı ve 60 yıl kadar bir jeolog olarak çalıştım Bay Donner diye devam etti ve iyi bir jeolog olduğumu söylerlerdi. Little Angel'a suyun bastığı seviyelere kadar girip her yanını inceledim. Aynı incelemeyi Alabama Barrow'da da yaptım. Ve şunu size kesin olarak söyleyebilirim ki o iki madende de artık bir damla gümüş yok. Ve Little Angel'da 1911'de de bir şey yoktu. Bunu iyi biliyorum.
Monte Cristo sandviçleri geldi ve salata tabakları alındı.
Siz de dayınızın delirmiş olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
Bu ihtimali düşünmedim değil tabii. O yıllarda beyin tümörleri henüz kesin olarak teşhis edilemiyordu.
Sinirsel rahatsızlıklar da teşhis edilemiyordu.
Young sandviçinin bir çeyreğini iştahla yuttu ve ikinci martinisini devirdi.
Monte Cristo'nuz nasıl Bay Donner?
Donner zorla biraz ısırdı.
Mükemmel, ya sizinki?
Son derece lezzetli. Monte Cristo'yu üzüm reçeliyle yerseniz çok daha lezzetli olur. Her neyse biz konumuza dönelim. Dediğim gibi dayım çok dikkatli ve her ayrıntıyı düşünen zeki bir mühendisti. Onun güncelerinden bazılarını ve not defterlerini buldum ve çalışma odama yerleştirdim. Örneğin Sour Rock ve Buffalo madenleriyle ilgili yazdıkları, çizdiği krokilerle birlikte 527 sayfalık bir kitap oluşturuyor. Ama not defterlerinde Little Angel madeniyle ilgili hiçbir şey görmedim.
Yani Little Angel'la ilgili hiçbir şey yazmamış mı? En azından bir mektup falan.
Young omuzlarını silkti ve herhalde yazacak bir şey bulamadı o maden hakkında.
Bilmiyorum. Sanki Joshua Hayes Brewster ve 8 arkadaşı bir daha yeryüzüne dönmeyeceklerini bilerek girdiler o maden kuyusuna dedi.
Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz?
Belki tuhaf gibi gelebilir ama dedi Young, onların toplu halde intihar etmiş olabileceklerini bile düşündüm. Yaptığım araştırmalar sonucunda 9'unun da bekar ya da dul olduğunu öğrendim. Çoğu canları sıkıldıkça ya da çalıştıkları yerde usta başından hoşlanmadıklarında yer değiştiren, başka madenlere giden ve sık sık seyahat eden insanlardı. Madenlerde çalışamayacak kadar yaşlandıklarında hiç kuşkusuz onlar için yaşamaya değecek pek bir şey kalmayacaktı.
Donner ama Jason Hobart evliydi dedi.
Ne? Ne dediniz?
Young'ın gözleri iyice açıldı. Ben yaptığım araştırmalarda hiçbirinin karısı olduğunu görmedim. Hepsi bekardı.
Fakat benim söylediğim gerçek.
Aman tanrım, dayım bunu bilseydi Hobart'ı asla ekibine almazdı.
Peki ama neden?
Anlamıyor musunuz? Kayboldukları takdirde ekipteki adamlardan hiçbirinin karısı, çocukları ya da yakın akrabaları olmamalıydı. Bunların soru sormalarını istemiyordu dedi.
Donner kesin bir tavırla bunlar bana anlamsız geliyor dedi.
Varsayalım ki Little Angel isimli madenin yeniden açılması bir oyun, bir kandırmacaydı. Ben dayımın delirdiğine ya da delirmek üzere olduğuna inanıyorum. Neden delirmek üzere olduğunu hiç bilemeyeceğiz. Karakteri öylesine değişmişti ki neredeyse ortaya başka bir adam çıkmış gibiydi.
Yani iki kişilikli gibi bir şey mi?
Evet, tamamen öyle. Ahlaki değerleri değişmiş, dostlarına gösterdiği sıcak ilgi ve yakınlık kaybolmuştu. Gençliğimde onu yakından tanıyan birçok kişiyle konuştum. Hepsi de sevdikleri Joshua Hayes Brewster'ın Little Angel kazasından aylar önce ölmüş olduğunu söylediler.
Peki bunun oyunla ya da kandırmacayla olan ilgisi ne?
Delirmeye başlasa bile dayım hala bir maden mühendisiydi. Bir madenin verimli olup olmayacağını hemen anlardı. Little Angel'ın boş olduğunu biliyordu ve orada damar bulamayacağına da emindi. Oyunun ne olduğunu hala bilmiyorum Bay Donner. Ama size şunu kesinlikle söyleyebilirim ki o madendeki suları boşaltan biri içeride iskelet falan bulamayacaktır.
Donner bardağının dibindeki içkiyi bitirdi ve soran gözlerle Young'a baktı.
Yani madene giren o 9 adamın kaçtığını mı söylüyorsunuz?
Young gülümsedi. Zaten onların madene girdiklerini gören kimse yok Bay Donner. Kendilerinden bir daha hiç haber alınamadığı için o madeni basan sularda boğularak öldükleri düşünüldü. Hepsi bu işte.
Donner yani kesin bir kanıt yok öyle mi diye sordu.
Young coşkuyla hayır ama anlatacaklarım daha bitmedi dedi.
Sizi dinliyorum Bay Young.
İlk olarak Little Angel'ın en derin kuyu seviyesi su seviyesinin yaklaşık 30 metre yukarısındaydı. Duvarlardan sızan sular en fazla topraktan yani üst taraftan süzülen sular olabilirdi. Aşağı seviyedeki koridorlar zaten maden yıllarca kapalı kaldığından suyla dolmuştu. Bu nedenle bir dinamit infilakının dayımlı adamlarının üzerine bir sel getirmesi mümkün değildi. İkincisi, madende kazadan sonra bulunan ekipman eski, kullanılmış, işe yaramaz şeylerdi. Profesyonel adamlardı Bay Donner. Hiçbir zaman böyle eski ve işe yaramaz ekipmanla madene girmezlerdi. Üçüncüsü, dayım madeni açacağını herkese ilan etmesine karşın projeyi hiçbir zaman Little Angel'ın sahibi olan Ernest Blauser'la tartışmadı. Yani madeni sahibine haber vermeden açacaktı ki onun gibi gururlu ve ahlak sahibi dürüst bir adamın böyle bir şey yapacağını düşünmek bile saçmalık. Dördüncüsü, muhtemel bir felaket hakkındaki uyarı ancak ertesi gün öğleden sonra geldi. Satan madeninin ustabaşısı Bill Mahoney kapısının altında "İmdat, Little Angel madeni, hemen yardıma gelin" yazan bir not buldu ki bu da garip değil mi? Ayrıca notta imza da yoktu. Beşincisi, Central City şerefi dayımın kendisine ekiptekilerin isimleri bulunan bir liste verdiğini ve bir kaza olduğu takdirde bu listeyi gazetelere vermesini rica ettiğini söyledi. Garip bir kehanet değil mi? Ve dayım kaza olduğu takdirde kurbanların kimlikleri hakkında yanlışlık yapılmamasını istiyordu. Donner bir bardak su içti ve arkasına yaslanıp karışık bir teori diye mırıldandı. Ben pek tatmin olmadım. Durun, acele etmeyin Bay Donner. En kuvvetli kanıtımı en sona sakladım. Altıncı olarak felaketten aylar sonra bir Avrupa turuna çıkmış olan annem ve babam dayımı Southampton'da rıhtımda görmüşler. Annem hemen kardeşinin yanına koşmuş ve "Aman tanrım, yaşıyorsun, bu gerçekten sen misin?" diye sormuş. Dayımın suratı bembeyaz ve gözleri donukmuş, ayrıca sakallıymış. Anneme "unut beni" diye fısıldamış ve koşarak kaçmış. Babam onun arkasından koşmuş ama kalabalıkta kaybetmiş tabii. Anneniz birisini kardeşine benzetmiş olabilir değil mi? Young başını sallayıp güldü. İnsan kardeşini tanımaz mı Bay Donner? Kalabalıkta da olsa kardeşinizi tanırsınız değil mi?
Bunu bilemem çünkü kardeşim yok.
Yazık, kardeş insana hayatta gerekli oluyor.
En azından oyuncaklarımı paylaşmak zorunda kalmadım.
Hesap geldi ve Donner garsona kredi kartını uzatırken "her neyse, demek size göre Little Angel kazası bir aldatmacaydı öyle mi?" diye sordu. Young peçetesiyle ağzını sildi ve "benim teorim bu işte" dedi. "Bunu kanıtlamak imkansız tabii ama ben her zaman bu işin arkasında Lorraine Maden Şirketi'nin bulunduğuna inandım. İçimde hep öyle bir his vardı."
"Kimlerdi bu şirketin sahipleri?"
"Almanya için Krupp neyse, Mitsubishi Japonya için, Anaconda Amerika Birleşik Devletleri için neyse, Fransa için de bu insanlar aynı şeydi ve halen de aynı ölçüde önemliler."
"Peki ama bu Fransız şirketi işin içine nasıl giriyor?"
"Joshua Hayes Brewster'ı madencilik şirketleri için yönetici mühendis olarak işe alanlar bu Fransız finansörlerdi. 9 adamı yok edecek kadar para sadece onlarda vardı."
"Peki ama neden? Onları böyle yapmaya iten şey neydi?"
Young omuzlarını silkti. "Bilmiyorum" diye mırıldandı, öfkelenmiş gibiydi. "Ama bildiğim şey şu, maliyeti ne olursa olsun dayıma ve 8 kişilik ekibine büyük paralar ödendi ve onlar bu ülkeden başka bir yere götürüldüler. Bundan eminim."
"Adamların cesetleri bulunana kadar kimse sizi yalanlayamaz tabii."
Young ona dikkatle baktı. "Teşekkür ederim Bay Donner, kibar ve anlayışlı bir insansınız" dedi.
"Neden teşekkür ediyorsunuz? Devlet parasıyla size yemek ısmarladığım için mi yoksa?"
Young yumuşak bir sesle "hayır, gülmediğiniz için" dedi.
Donner bir şey söylemeden karşısındaki adama baktı. Young, Bednaya dağındaki madende bulunan kızıl sakallı ceset hikayesini daha da anlaşılmaz bir hale sokmuştu. Bunda zaten gülünecek ne olabilirdi ki?
6. ayrımın sonu, sayfa 70.